Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Kalbin Sesi Erkam Radyo'da Hasbihal programına kulak veriyorsunuz. Ben Deniz Tuğrulan Şen, Yusuf Goncagül dostumla beraber bu hafta da siz kıymetli dinleyenlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve her hafta olduğu gibi bu hafta da stüdyolarımızda çok kıymetli bir konuğumuzu ağırlıyoruz.
Tekleme.
Nasıl olur efendim sizin gibi bir ustanın yanında teklememek?
Çiftli o zaman.
Evet, Hüseyin Goncagül bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun. Cümleten selamun aleyküm. Bizi dinleyen yurt dışından yurt içinden bütün dostlarımıza teneffüs değil değil mi?
Bu, Hasbihal.
Lütfen.
Hasbihal, evet, lütfen haddimizi ve programımızı
bilelim. Estağfurullah.
Ben şu anda yönlendirme yaptım. Bütün teneffüsçüler zaten yarın okul yok. Onun için çok rahatlıkla bizi dinleyebilir. Onlara da selam olsun. Gözlerinden öperiz.
Evet, onlara da selam ediyoruz. Teneffüs programı da çok güzel bir şekilde gidiyor. Hafta sonu 3 yıldır değil mi? Kesintisiz.
3 yıldır evet.
Canlı yayınlarla.
Evet, Amine ile de. Hatta Amine'ye bugün şey sordum. Dedim sen İmam Hatip'te okuyorsun. Arapça 10 kelime say dedim. O da başladı. Vahid İtnan Selasi
diye güzel.
Gitti. Evet.
Yani maşallah. Amine hakikaten çok güzel. Bizim de favori
fenomen oldu yani. Fenomen oldu. Biz Konya'ya gitmiştik. O da Altınoluk dergisine gittik selamladık. Hemen dediler Amine ne yapıyor? Allah Allah dedim ya. Hacı abi dedim Amine çocuk programı bizimki yok dediler. Biz hep dinliyoruz.
Ben bir gün hatta arabada gidiyorum. Teneffüsü açtım dinleyeceğim. Amcamı dinleyeceğim diye bekliyorum ama yok. Senin sesin gelmiyor.
Eyvah.
Böyle bırakmışsın gençleri. Sonra telefonla aradın katıldın.
Ha o gün
ben de şaşırdım.
Kudüs günü vardı şeyde Hayret. Yeni kapıda. Her sene şeyde Mescid-i Aksa'da Aksa'nın çocukları diye program yapılıyormuş çocuklarla. Aksa'nın muhafızı Salih neydi? Rayet miydi şeyin? Salah. O gözaltına alınca İsrail askerlerince yapamamışlar. Sonra demiş ki o ben demiş vasiyet ediyorum size Türkiye'de yapın bu sene Aksa çocuklarını diye. Oraya program. Ben saat 10'a kadar 9-10 burada yaptım canlı yayını. Amin dedim bundan sonra sana emanet.
Demek ki ona denk geldim. Zaten Teneffüs Çocuk Kulübü olarak yapabiliyor artık Erkam Radyo'da teneffüs programı değil mi? Evet. Ben onu fark ettim. Yani bayağı bir insan yetişti o çocuklar yetişti.
Yani suya atmadan yüzme öğrenmez evet. Bir şey. Kişi. Çocukları ben bazen bırakıp kaçıyorum.
Evet. Peki siz nasıl böyle bugünlere geldiniz? Siz de suya mı atladınız?
Yıl 1900 diye başlayacağım
evet,
şimdi.
Evet yani oradan başlayalım bence. Dinleyicilerimiz de merak ediyordur.
Başlamadan önce bize nasıl ulaşabileceklerini aktaralım istiyorsan.
Evet. Telefon numarasıyla canlı yayına katılabilirsiniz. 0216
310 80 00 veya Twitter üzerinden Erkam'da Hasbihal etiketimize yazabilirsiniz. Hasbihal Erkam Twitter adresimizi takip edebilirsiniz. Veyahut Erkam Radyo'nun sosyal hesaplarından bizlere ulaşabilirsiniz. Yer yerde Facebook üzerinden canlı yayın yapacağız. Yine oradan da sormak istedikleriniz olursa programımız hakkında ve değerli konuğumuz Hüseyin Goncagül Beyefendi hakkında yine yanıtlamaya gayret edeceğiz. Değil
evet,
mi hocam?
İlk defa böyle bir Facebook'tan canlı yayına katılmış bulunuyorum. Rabbim ömür verse neler göreceğiz kim bilir daha.
Evet yani teknoloji çok gelişti. Artık burada belki biz radyoda canlı yayın yapıyoruz. Bir yandan da görüntülü olarak da sosyal medyadan da devam edebiliyoruz. Diyoruz ve Hüseyin Goncagül kimdir? Öncelikle bundan bahsedelim. Tabii tanıyanlar bilirler. Merak ettikleri şeyler de vardır mutlaka. Tarihle birlikte de sizi böyle şey yapabiliriz. Çünkü 80 öncesini, 80 sonrasını yaşayan sizler bizim kuşağa örneksiniz.
Bugün bir yazı okumuştum. Kimle ilgiliydi o? Diyor ki kitap yazmak tarihe mektup yazmaktır diyordu. Yani biz gittikten sonra ki gelecek kuşaklara o dönemin tanığı olarak onları anlatmak. Çünkü zaman zaman bazen evde anlattıklarımı çocuklar şaşırıyorlar. 12 Eylül öncesinde böyle bir şeyler nasıl olmuş diye. Çünkü bizim 1900 genç kuşaklar derler mesela 68 kuşağı. 1968'de ben İmam Hatip'te 3. sınıftaydım. Arapçaya kursa gidiyordum İmam Hatip'ten ayrıca Aksaray'a. Orada rahmetli Mahmut hocamız vardı. Ona giderken baktım büyük bir kalabalık bir üniversite gençliği. O zaman İstanbul Teknik Üniversitesi başta olmak üzere sol tandanslı gençlerin yürüyüşü varmış. İşte o zaman da Dolmabahçe Sarayı'nda Amerikan gemilerini protesto etmek için. Ben de aldım Arapça kitabı hem de onlara katıldım gidiyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum. Hatta o militanlar böyle bıyıkları ağzına giriyor falan. Sen nerede okuyorsun bakalım dediler elimdeki kitaba. Bu ne dedi? Ben de Ayapça. O zaman reyleri söyleyemem. Bak dediler çocuk bu genç, bu yaşta bilinçli. Bak hem de İmam Hatip'e gidiyor diye. Ben öyle ta Dolmabahçe Sarayı'na kadar gittim. Şu anda özlemişiz hocam. Kayseri'den Mustafa Yalçın ve ailesi, çocukları Seda Ve Beste sizi dinliyoruz. Ve Filiz çocuğumuzla beraber bizi dinliyorlarmış.
Ne selam kadar güzel. Onlara. Selam ediyoruz onlara.
Evet, yani teneffüsçüler sadece teneffüs değiller. Tabii, 24 tabii. saat 7-24 teneffüs alıyorlar Erkam'dan. Evet. Nefes alıyorlar yani. Hakikaten nefes alınacak bir radyo oldu elhamdülillah Erkam Radyomuz.
Hasbihalimize de şahit oldular yani.
Evet.
Biz
evet.
de zaten aslında ilk canlı yayını seninle yapmıştık amca. Sevgili Hüseyin Goncagül de benim amcam oluyor. Amca diye sesleniyorum.
Ne taraftan dinleyenler. Amca oluyor? Büyük dedelerden mi yoksa ben?
Hazreti Adem babadan da amca da asıl öz babamdan.
Babanın ilk büyük abisi. Evet. Değil mi? Oradan olabilir.
Oradan oluyor. Hmm. Şimdi de inşallah sezonun son hasbihalini yapıyoruz.
Sezon ne demek?
Yani bu senenin artık sonu. Belki yazdan sonra tekrar devam edeceğiz inşallah Eylül ayında.
Mesajlar mı gelmeye devam ediyor?
Tabii onları zaten sessiz almıyoruz.
Amine özellikle. Diye bir çocuk aramış. Hocam programı çok güzel demiş. İki tane. Amine sen de programda çok iyiydin geçenlerde. Hatta o Arapça ona kadar saymanın yanı sıra ekstra kelimeler de girmişti. Devam ediyor. Samet Demir diye bir çocuğumuz arıyor. Hocam dinlemedeyiz diyor. Sizi istihbarat adına dinleyip kayıt eskiden alırlardı diyor. Bak eskileri hatırlattı bana. Ama artık istirahat olarak dinliyoruz.
Nasıl da o dönemler peki? Siz yani o epey aktiftiniz o dönemlerde biliyoruz. Dinliyoruz ara sıra. O dönemlerden böyle unutamadığınız hatıralardan böyle başlayabilir miyiz?
12 Eylül'de tutuklanmıştım. 7,5 ay kadar içeride yatmıştım. 12 Eylül oldu ben hissettim. Bana da dokunacak mı dedim. Çünkü biraz yaramaz çocuktuk biz de o zamanlar. Yaramaz derken aktiftik yani. Mesela üniversitede durmazdık. Üniversitede dönemlerimizde yani 1970-80 arasında... Türkiye'nin en büyük gençlik teşkilatı Milli Türk Talebe Birliği vardı. Oraya giderdim. Bir de Akıncılar vardı. Akıncılar da Milli Selamet, Milli Güç Hareketi'nin gençlik organizasyonuydu. Orada da çok aktiftik. Mesela ben Fatih'te kalırdım. Üniversitenin Fatih Camii etrafında yurtlar vardı. Metin Yüksel diye bir arkadaşımız var. Deli bir çocuktu o.
Allah rahmet eylesin.
Evet, hem Allah rahmet eylesin. Mete Tepe'nin sinema kulübünde kamera çekimi yapar. Daha 19 yaşında yani. Ondan sonra hem de aktif eylemlerde öncülük yapardı. Yani böyle aktivistti. Bir haksızlık olduğu zaman ilk müdahale eden o olurdu. O gençler arasında cesaretli delici.
Furkan Doğan'ı hatırlattı hocam sanki.
Değil mi? O da 19 yaşında. Furkan...
Hem de çekim yapıyordu. Çekim yaparken şey de denmişti.
Evet ve yaşları da aşağı yukarı aynı. Aynen. Furkan'a selam olsun. Geçenlerde Tomarza'ya gitmiştik. Bir de baktık dediler ki burada onun mezarı. Ziyaret ettik. Gazze bayrağı vardı. Bir de Türk bayrağı vardı mezarında.
Allah rahmet eylesin.
Amin. Allah bize de nasip etsin. Kıskandım. Aynen. Çünkü Metin Yüksel'i hep kıskanmışımdır. 19 yaşında gitti. Biz hala kaç tane 69
diye yani. Peki yani o dönem neler hissettiniz? Hani yakın bir arkadaşınız şehit oldu ve olaylar devam ediyor. Nasıl duygular içerisindeydiniz?
Biz şehadeti o zamanlar şuurlu bir gençlik hareketi atmosferi içinde olduğumuz için şehadet bir hep sürekli vurgulanır ve altı çizilirdi. Bir büyük bir rütbe, ulaşılası bir şey. Şimdi nasıl çocuklar işte diyorlar ki işte şu hedeflere varayım diye. O zamanki hedeflerden biriydi o. Çünkü gençlik çok aksiyonel bir durumdaydı. Yani ideolojik bir gençlik vardı. Ya solcuydu ya işte ülkücü, milliyetçi ya böyle İslamcı. Böyle idealist gençler vardı. Herkes kendi davasını ölürdü. Materyalistler ölürdü. Onlar ismi yaşatılırdı. İsmin unutulmayacak derlerdi. İsim de böyle bir anılmayla giderdi. Biz de şehadeti peygamberin yanındaki en büyük... rütbe olarak gördüğümüz için biz manevi terfi alma olarak biz algıladığımız için o özenli bir şey olarak anlatılırdı. Geçenlerde İsmail Yılmaz'ın çok güzel bir açıklaması vardı. Mavi Marmara Derneği Başkanı. O demişti ki Gazze'ye gidin demişti. O ancak orada Gazze'yi anlarsınız. Gazze anlatılmaz demişti. Gazze'de bir manevi cennet havası var demişti. Mesela bir aileyi ziyarete gidiyoruz. Eğer o ailenin şehidi yoksa bir evladı, o aile ezik hissediyor kendisini. Ne zaman benim ailemden bir şehit olacak diye kendisini öyle aşağılanmış gibi. Nasıl bu mobilya bende olmaz? Yani son gelişmiş teknolojik akıllı ev niye bende yok diye şimdi eziliyor ya bazı kesimler. O ev oradaki evlerde de bu evde niye bir şehit yok diye. O şehadet kokuyor her ev, her taraf. Çok farklı bir maneviyat var. Yani bu esen hava da bizim yaşadığımız gençlik döneminde öyleydi. Bir yerden bir haber alıyorsun. İşte Salih Tuna, Akıncıların Edirne Şube Başkanı şehit olmuş. Mesela biz Salih Tuna'yı almıştık. Ondan sonra şehadetten namazından sonra Fatih Camii'nden geldi. Eminönü Kapataş, Eminönü Sirkeci feribotuna. Ondan sonra feribotu bütün gençler doldurdu. Biz de ta yükseğine çıkmıştık tepeye. Oradan tekbir getirerek gemiyle o cenazeyi ta hareme kadar taşımıştık. Oradan da E5'ten Kartal'a kadar, mezarlığına, kabristana kadar taşımıştık. Nasıl, nereden nereye bir yürüyüş. Yani bayram havası gibiydi o dönemdeki şeyler, olaylar.
Evet, o dönem çok aktiftiniz. Birçok arkadaşınız da baktığımız zaman, mesela o dönem lisedeki arkadaşlarınız, ortaokuldaki arkadaşlarınız şu anda Türkiye'nin önemli yerlerinde yöneticiler, işte belli yerlerinde çok iyi yerlere
gelmişler.
Demek ki
o aksiyon bereketi getirmiş yani arkasından.
Öyle bir aksiyon olmuş.
Evet.
Örneğin işte Cumhurbaşkanımızla aynı sınıftaydınız.
O mesela Cumhurbaşkanı da durmazdı yani. Hı-hı. Mesela o hem sınıf başkanıydı, hem okulda spor takımı, futbol kulüp başkanıydı, hem de talebe.
Evet, ben de onu soracaktım. Yani şimdi tamam, siz mesela şu anda Hüseyin Goncalı olarak buradasınız veya arkadaşlarınız işte Recep Tayyip Erdoğan,
diğer Mehmet işte, Müezzinoğlu arkadaşımız.
Diğer arkadaşlarınız o dönem nasıl bir gençlik geçirdiler ki böyle bir başarıya ulaştılar?
Evet. Yani o gençlik bize İmam Hatip'teyken şu telkin edildi. Bir defa yatılı olmak çok büyük avantajdı. Demin isimlerini saydığın arkası hep yatılı oldular. Yani biz 600 kişilik, 700 kişilik İlmihame Cemiyeti'nin yurdunda kalırken bizi öğretmenlerden çok abiler yoğurmuştur. Çünkü gelenler ya hafızdı o dönemden. Bir de o dönemki hocalar Türkiye'nin çok karanlık günlerinden gelmişlerdi. Yani Allah demenin yasak olduğu, işte caminin ahır olduğu, satıldığı dönemde, harflerin değiştirildiği, İslam'dan uzaklaştırmak için büyük bir projenin ezilmişliğinden gelen insanlar birden İmam Hatip okullarının açılmasıyla o bolluğa karşısında bir sürü taptaze gençler, gözler pırıl pırıl, imtihanlarla, sınavlarla İmam Hatip'e alınıyordu o sırada. Ve bize derlerdi ki siz işte İmam Hatip okuldasınız ama sizler yarının Müslüman Türkiye'sini kuracaksınız. Nasıl bir ideal veriyorlar yani. Sonra abiler de öyleydi. Mesela biz namazlarımızı mescitte topluca kılardık. Bir abi uyardı. Kardeşim derdi, ne güzel namaz kılıyorsun, Allah razı olsun ama namaz kılarken işte şunu şöyle yap derdi. Mesela bizi uyarırdı tatlı dillerle, yani bir şefkat toplumu vardı. Onlar ve hocalarımız, rahmetimize Osman Öztürk, Mahmut Bayram, aklımıza şu anda mesela Hayrettin Karaman, şu andaki ilahiyattaki profesörler bizim İmam Hatip'teki hocalarımızdı. Onlar bir İslami bilinç verirlerdi sürekli. Biz de o şuuru aldıktan sonra, rahmetli Erbakan Hoca'nın hep bir lafı vardır. Yani şuur, yani şuur olmadan istediğiniz kadar dindar olun ya. Yani. Beş vakit namaz kılın ama şuurunuz yoksa, bir cihat denen İslam'ın o farziyetinden siz uzaksanız, o zaman motivasyonunuz zayıf demektir. Biz o aşkla hep, yani ben derdim ki ben tiyatrocu olacağım, ben sanatçı olacağım. Yani Müslüman bir sanatçı olmak, işte Müslüman bir doktor olmak, Müslüman yönetici, Müslüman başbakan olmak, bunlar hep idealize ettiğimiz şeylerdi. Biz de o istikamette, ben mesela devlet tiyatrosunun sınavına girdim. Nasıl bir havaya girmişim ki sınavda 600 kişi sınava giriyor. Ben 12. olarak kazanıyorum sınavı. Oradaki tiyatro müdürü diyor ki oğlum diyor sen diyor hangi okuldasın diyor. Bu da listeye diyor ismini okulun eksik yazmışsın. İH okulu ne diyor. Ben kendimi saklı kamufle ediyorum ya. Takıya yapıyorum çünkü mahalle baskısı var. İmam Hatip'te okumak kolay değil o dönemlerde. İH okulu nedir dedi. Ben dedim İsmail Hakkı Ortaokulu. Ha git git tamam dedi adam yani. Öyleydi. Bir yandan okuldan da çekiniyordu.
Yani bir yandan da o var. Hani siz kültür sanat camiasında olamazsınız diyen bir ekip var değil mi?
Evet.
Ve siz İmam Hatip'tesiniz. O dönemki İmam Hatip şartları daha da zor. Şu anda mesela yapılarından tutun, binalarından tutun, teknik imkanlarından tutun her şeyine kadar.
Fiziki şartları yerinde.
Fiziki şartları da yerinde. O dönemdeki o ruhu biliyoruz, İmam Hatip ruhunu. Şimdi baktığınız zaman İmam Hatip'le nasıl bir kıyaslama
şimdi
yapıyorsunuz?
Biraz konfor var, rahatlık var. Herkesin akıllı telefonları var. Kimse kimseyi dinlemiyor. Herkes her şeyi biliyor. Onun için biraz büyüklere itaat, büyükleri bilmek biraz zayıfladı. O bağlamda belki de bilmiyorum eğer yani günümüzün şartlarına göre hani asrın idrakine söyletmeniz İslam'ı diyor ya Mehmet Akif. Çocukların da var olan bu mevcut yapıya göre bu işte küresel kültürün dayattığı bu ortamdaki işte AVM'ler kültürü, günümüzdeki işte moderniteye karşı onları acaba nereden yönlendirip de kazanmak lazım? Hakikaten ayrı bir oluşum günümüzde yaşanıyor. Şey diyor ya, kellem-i nas ala kaderi, insanlar anlayacağı dilde girmek lazım. O bağlamda ama yine insansan, şöyle gözüne baktığın zaman Bu göz kalpten bakan bir gözse o çocuğu yine yakalarsın sen.
Doğru.
Yani peygamber metodu yani o.
Ki siz bunu çok güzel başarıyorsunuz bence. Çocukların ruhuna inebiliyorsunuz. Onlarla muhatap olabiliyorsunuz. Birçok kişi bunu belki başaramıyor. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Hani onların hani sizin verdiğiniz bir ifade var hep, yani göz seviyesine gelip konuşmak bile çok fark ediyor. Yani
konuşurken çocuklar evet, yukarıdan tepeden bakmayacaksın. Değil de,
tam hizaya gelmek, kalp kalbe gelmesi gibi. Bunun için yaptığınız birçok çalışma var.
Evet, ama ben yani benim hedef kitlem hep çocuklardı. Ben ilkokul öğretmeni oldum, eğitim enstitüsünü bitirdim. Ondan sonra İngilizce öğretmenliğine geçtim. Öğretmenlik de bir tiyatroydu yani. Çocuğa siz eğer tiyatro yapmazsanız, onunla oynamazsanız, o çocuk da sizinle oynamaz. Sizi dinliyormuş gibi yapar. Dinlemez, o kendi dünyasında yaşar yine. Onun için onların dünyasına girmek hakikaten ayrı bir bilim dalı yani. Ama ben tabii sevdiğim için bu işleri, Allah'ın verdiği bir şey, yönlendirmeyle o. Cenab-ı Hak belki de bu görevi bize verdi, nasip etti. Elhamdülillah ona koşturuyoruz. İşte biz onu hem tiyatroda hem sahnede, radyoda, televizyonda. Mesela ben şimdi televizyonda TRT'de ilginç şeyler TRT çocukla yapıyorum. Mesela geçenlerde Kara Kaçan'ı çektik. Nasrettin Hoca'nın eşeğini. Kastamonu'ya gitmiştik. Mesela ben o da eşeğiyle ilgili o hayvanı ekrana getirirken onun işte hem binmeye yarayan hem de işte yük taşımaya yarayan hayvan yanı sıra eşeğin gözleri baktığında bir anda dört ayağını görebilecek açıyla bakıyormuş. Bu hikmeti ilahi. Mesela atlar da öyle. İşte atlar 360 derece değil de sadece o bir hedefi göremiyor. Onu 320 derece görebiliyor baktığı zaman. İşte zebraları çekiyoruz, televizyona getiriyoruz. Zebralar işte hiçbir parmak izi gibi insanın, hiçbir zebranın çizgisi ötekine benzemiyor. Allah o kadar çok kainatta ayetler yaratmış ki bunları işte çocuk diliyle anlatıp da ekrana getiren çocuk düşünsün. Yani hakikaten çok büyük bir güç var inanacağımız. Ona tabi olalım.
Yani çocuklar zaten hayvanları çok severler. Renkli renkli.
Bravo.
Onların diliyle hemen oradan bir bağlantı kurmuş oluyoruz.
Hayvan sevgi, çocukların başat sevgisi. Oradan sevgi öğren. Hatırlar mısın? Ferah Mahallesi'nde bizim kedilerimiz vardı. Tabii. Rahmetli annemin 26 tane kedisi vardı. Onun yüzünden bizim ailemiz, benim hanım korkar kediden gelemezdi. Ondan sonra bir gün dedik ya rahat gelsin bizimkiler. Çuvala koyduk. Bizim eve yakın mesafede çocukları böyle o kedileri severek yem de koyarak böyle güzel kutular yaptık onları incitmeden. Belli mesafeye götürdük. Bir baktık ertesi gün bir daha gelmişler.
Evet, orayı çok sevdikleri için tekrar geldiler.
Evet.
Şimdi birazdan bir ezgi arası vereceğiz inşallah. Güzel. Ezgilerle devam edeceğiz.
Ezgi arası vermeden bu arada Facebook'tan yayın yapıyoruz şu anda. Canlı yayın. Bizi dinleyenler, size selam iletenler var. Şöyle kısaca isimlerini okumak istiyorum. Muhammed Fatih Morgül bizleri dinliyor.
Morgüller Adem. Bu Çengelköy'de hocam, Morgüller. Onun evet. Muhtarları bunlar. Onların Çınaraltı'nda çok güzel yerleri var. Bir akşam hatta buradan çıkınca
babası oraya, aynı zamanda arkadaşınız Fikret Morgül. İsmet Morgül.
İsmet Morgül. Buradan çıkınca oraya gidebiliriz. Çay ikram ederler. Hatta Ebazer diyor ki hocam pizza dedi çok kuru geldi. Orada bir çay içebiliriz diyor.
Evet tabii.
Eyvallah.
Ebazer'e teşekkür ediyoruz. Akşamın bu saatinde bizlerle bir tek aldı. Sağ olsun
evet, teknik masadan. Ebazer'e de teşekkürlerimizi
ilettikten
sonra.
Sadece bir pizza için olacak iş değil ama bu da büyük bir özveridir yani.
Adem Agahoğlu bizleri dinliyor. Hüseyin Kuyulu, Agah Sinema Derneği'nden bizleri dinliyor. Murat Yıldırım, Rüveyda Hanım Efendi bizi dinliyor. Abdurrahman Kaya selamlarını iletmiş. Aleyhisselam. Tuncay Yasin Aysan, Serdar Pamuk, Hakan Sancar ağabey biraz önce de söylemiştik.
Aziz yine. Sancar.
Evet, yeğeni aynı zamanda bizleri dinliyor. Gizem abla bizleri dinliyor. Yunus Emre Kabas, Hüseyin Kaya, Ebazer selamlarını iletmiş.
Sağ olsun.
Ve Huzeyfe kardeşimiz, Ebazer'in kardeşi.
Bir şiir okusaydı gelseydi ama bir akşam da inşallah nasip oldu. Ya aldın mı şimdi Huzeyfe?
Henüz almadık.
Ebazer'i yayına alın demiş.
Ebazer'i aldık şu anda, yayalım onu. Tamam yaydık. O bir zaten de, yayılmış vaziyette.
Bir dinleyicimizden güzel bir soru gelmiş. Birazdan ona da döneceğim. Okan Tomurcuk. Hatta sormuş olayım. Muhafazakarların kültürel iktidar diye bir derdi olmalı mı? Aslında bizim de
birinci sorumuz bu zaten. Bugün Ahmet Taşketin Hoca ile öğle yemeğinde beraberdik radyomuzda da. İşte milli eğitim en çok başarılı olduğumuz konuydu. Her dönem değişimde bir milli eğitim bakanımız değişiyor. Hakikaten kültürde ve eğitimde iktidar olmak çok zor. Çünkü onlar 200 yıldır iktidardalar. Yani kültürel iktidardalar. Her köşede onları görüyoruz. Sinemada, radyoda, televizyonda, efendim her türlü alanda, yani görsel sanatlar alanında onlar varlar. Geleneksel el sanatlarında bizim mahallenin çocukları var. Onlar iyiler elhamdülillah. Ama artık gözümüz göze hitap eden bir çağ, görsel çağ. Mecid Mecidi var, ünlü İran sinemacısı. O diyor, Risalet bu çağda gelseydi sinema üzerinden evet. gelir diyor. Bizim peygamberimiz, bizim kültürümüz, kaç tane filmimiz var bizim. Biz Çanakkale, İstanbul'un fethini bile işte coşkuyla, havai fişeklerle kutluyoruz. Daha sinema filmimiz bile yok Fatih'i anlatacak yani.
Evet.
Eyvallah. Tabii bu noktada biraz zorlanıyoruz. Belki yazın olarak, edebiyat olarak hani Necip Fazıl'dan sonra büyük bir edebiyatçı veya şair.
Evet, Sezai Karakoç
var. Birçok şairimiz var tabii
yani
ki.
Bir elin parmakları kadar
evet,
yani.
Sanki maalesef yeni yeni TRT biraz daha iyi işler yapıyor mu Hüseyin?
Evet, TRT World ve TRT Çocuk çok iyi hamleler yaptı. Hep eskiden bu TRT paranın en çok olduğu bir kurum, resmi kurum. Bu bütçe, bu almış olduğu bütçeyi dışarıya satın alıyor. Artık TRT Çocuk diyor ki ben dışarıdan çizgi film almıyorum.
Kendim yapıyorum.
Bütün paramı tutuyorum. Hadi gençler dedi ve büyük bir çizgi film animasyon ve şey çalışması çıktı.
Evet.
Veriyor çocuklara parayı ve şu anda çok büyük bir gelişme var bu sahada. Hem de bizim mahallenin çocukları yapması iyi yani o bağlamda.
Evet, çok... Üstad Necip Fazıl'dan da bahsetmişken sizin de tabii onunla birlikteliğiniz var gençliğinde.
Olmaz mı? Bir gün onun 75. sanat yıl dönümüydü, beni ona götürdüler. Ben de saçlı sakallıyım, bilirsin benim fotoğrafım evet. var. İnternette de vardı belki. Hüsnü Kılıç vardı onun sağ kollarından. Salih Mirza Bey oldu zaten, onun müridiydi adeta. 50 kitabıyla şiir yazmış bir adam. Terörist diye kaç sene onu içeri attılar. Yani değerli bir kişi. Ona ben gittim, ona Erenköy'deki yerine motosiklete binmiştim. Hatta Şevket Demirkaya'nın motosikleti. Beni gördü öyle. Ne bu dedi, sakal. Müslüman sakalı mı dedi. Üstüne dedi ki efendim dedi işte iman edip mezunu konacak zaten. Peki iyi hadi bakalım dedi. Ondan sonra onun 75'in sanat yıl dönümünü Emin Bilgiç Kültür Bakanı müsteşarıydı. Atatürk Kültür Merkezi'nde yapmıştık. Ben de onun Tohum adlı kitabından bir tirat okumuştum. İşte bu gözler falan diye anlatıyor. İşte ölünce nereye gidiyor falan diye. O da en önde beni izliyordu. İlk bitince tiratım tabii nerede birden en böyle alkışladı. Ben de şımardım tabii, program bitince elini öpmeye gittim. Şimdi git dedi, yarın gel müsait olunca dedi kendimi sana vereyim dedi.
Çünkü öyle konsantre olup kendini hakikaten birisine bir şey anlattığı zaman onu esir alıyor yani o. Öyle bir özelliği ve birikimi vardı.
Her şeyle beni dinlesin demek istiyor.
Evet, evet. Hani demişler ya üstad, demişler bu sene iki tane büyük Türk dili konusunda şair seçildi.
Öteki kim?
Çünkü evet, emin ya kendisi, biri evet. kendisi.
Öteki kim öteki? Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir. Şuurunda bir gençlik.
Çok güzel.
Diye başlıyor.
Allah razı olsun. Bize de anımsattınız üstadı. Çok
Allah,
teşekkür ediyoruz.
Allah rahmet eylesin. Sağ
evet, güzel bir ezgiyle devam edelim o zaman yayınımıza kıymetli dinleyenlerimiz.
Şöyle şu soruya cevap vermiş olalım en azından. Yusuf'un ses telleri ne oldu demiş Ahmet Şahin abi.
Elhamdülillah iyi oldu.
Biraz Ahmet sonra hocam. Göreceğiz.
Çok şükür ameliyat oldum. Şimdi 3 tane de konserimiz oldu hatta. Gayet başarılı geçti. Şimdi de kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da hasbihalimiz devam ediyor. Hüseyin Goncagül konuğumuz. Canlı yayında birçok ezgiler, türküler söyleyeceğiz inşallah. Bunlardan bir tanesi de Ramazan'la alakalı bir ezgi olsun. Sonra da Ramazan'dan biraz bahsedelim. Ramazan ayı da pazartesi itibariyle.
O arada yeğenim gelecekti. Gelmedi mi acaba? Geldiklerinde alırız onları da. Görsel olarak gelecekler.
Ömer Kral'ın Ramazan ezgisi. Hatta klibinde de siz oynamıştınız sanırım.
Evet, ama hala güncel ve çok güzel bir eser o. Ben bunu tutayım mı şöyle?
Canlı yayın kamerasını size veriyoruz ama sizden solistik olarak da, ses olarak da,
vokalist
olarak destek bekliyoruz.
Böyle bu yaklaşım uzak. Oo çok güzel ya. Harikaymış.
Thank you.
An ayıramazan, rahmet ayıramazan, sabrın adı Ramazan, şükrün adı Ramazan. Kur'an ayıramazan, rahmet ayıramazan, sabrın adı Ramazan, şükrün adı Ramazan. Aç kalarak, susuz kalarak, gece secdeye vararak, zengin yoksul demeden, rahmetini umarak. Ramazan, Ramazan, ezberi bozan, sabrı öğreten, reyyanı yazan. Ramazan, Ramazan, ezberi bozan, sabrı öğreten, reyyanı yazan. Ramazan, Ramazan, ezberi bozan, sabrı öğreten, reyyanı yazan. Ramazan, Ramazan, ezberi bozan, sabrı öğreten, reyyanı yazan. Şeytanları durduran, zincirlere vurduran, sabrın adı Ramazan, şükrün adı Ramazan. Şeytanları durduran, zincirlere vurduran, sabrın adı Ramazan, şükrün adı Ramazan. Aç kalarak, sus kalarak, gece secdeye vararak, zengin yoksul demeden, rahmetini umarak. Ramazan, Ramazan, ezberi bozan, sabrı öğreten, reyyanı yazan. Ramazan, Ramazan, ezberi bozan, sabrı öğreten, reyyanı yazan. Ramazan, Ramazan, ezberi bozan, sabrı öğreten, reyyanı yazan. Ramazan, Ramazan, ezberi bozan, sabrı öğreten, reyyanı yazan.
Neydi?
Turgulan Şen.
Bağlamada sen. Pardon ya.
Kemanda Hüseyin Goncagül.
Aman da Hüseyin Goncagül.
Erkam Radyo'da Hasbihal programımız devam ediyor. Canlı yayın konuğumuz Hüseyin Goncagül. Kıymetli dinleyenlerimiz.
Çok sevdim ya. Facebook'ta ben hep şeyle yapıyordum. Periskop'la.
Evet, bu daha güzel.
Periskop uygunsuzdu çünkü onda şifre yok. Uzak memleketlerden de görseller evet, çıkıyor. Evet. O pedagojik değil yaş itibariyle çocuklar için.
Burada yani hem arkadaşlarınız görüyor sadece. O açıdan çok da güzel oluyor. Gayet
kapı
güzel.
Çalarsa bazen bizim çocuklar gelmişler. Sen otomatik açarsın inşallah.
Evet, otomatiğe basarız.
Pizza bitti mi?
Tek başına. Mi? Büyük pizzayı gömdü ya.
Ama çocuk da büyük.
Evet tabii. Evet. Ama hak etti bence. Gecenin bu yarısına kadar. Çünkü mesaileri sabah 8'de başlıyor canlı yayınlarla.
Evet. Benim de yarın sabah Gebze'de büyük sünnet şöleni var, Gebze Belediyesi'nin.
Gebze Belediyesi. Buradan duymuş olalım.
O civarda sünnetsiz çocuklar varsa katılabilirler. Çünkü o da büyük bir operasyon gerçekleşecek belediye tarafından. Biz de çocuklara teselli babında animasyon ekibimizle gideceğiz inşallah.
İnşallah. Bu ay genç dergimizin kapağı çok güzel. Ramazan ayına özel.
Kim yapıyor? Çok hoşuma gitti. Ben sosyal medyada paylaştım.
Muhteşem. Kendilerini tebrik ediyoruz dinliyorlarsa bizi.
Semih.
Tasarım Semih Taner'i.
Ve Abdurrahim Yüce. Abdurrahim Yüce. Uğraşıyor. Hatta dergicilik adında da ödül aldı.
Öyle mi?
Tasarım dalında
ödül. En iyi tasarım ödülünü aldı bu sene.
Ya, gençlere bak ya, maşallah ya. Çok güzel. Bir ay geldiler. İki tane çocuğum gibi. Birisi Emre çocuğum. Birisi de Betül. Maşallah.
Hoş geldiniz
minnacıklar,
efendim.
Minnacıklar, minyatürler.
Kendilerini selamlıyoruz. Genç Dergisi'nin bu ayki dosya kapağı Haydi Oruç Okulu'na.
Yani orucu okul olarak görmüş, evet. Göstermiş. Ne kadar güzel yani.
Haydi Oruç Okulu'na. Dosya konusuyla çıktı. Birçok tabii konuşulacak yazı var, konuşulacak röportaj var. Bu ayki Genç Dergisi'nde mutlaka Haziran sayısını almış olun diye buradan dinleyicilerimize hatırlatmış olalım ve Ramazan'ın artık ruhuna, Ramazan'ın maneviyatına yavaş yavaş girmeye başladık. Pazar günü inşallah ilk teravihle başlıyoruz. Pazartesi de oruçluyuz inşallah.
Pazartesi oruçlu muyuz?
Tabii pazartesi ilk iftarımızı yapacağız.
Peki annem olsaydı
pazar ilk teravihi kılacağız.
Pazar akşamı. Yok, pazar akşamı ilk teravihi kılıyoruz. Evet,
hatta pazartesi akşamı Üsküdar Belediyesi'nin ilk orucum programı var. Ben de orada olacağım. Ben de kendi
ekranım. Ben de pazartesi saat 12 ile 1 arası Eyüp Sultan Belediyesi Camisi'nin önünde her sene yapılan tekne orucu programına katılacağım.
O da çok güzel.
Orada orucumuzu atacağız. Ben açmayacağım, çocuklar açacak.
Açmayın ama.
Çocuklar açacaklar. Evet.
Tekne orucu da çok güzel. Medeniyetimiz de değil mi? Çocuklarımızı sevdirmek için orucu.
30 gün belediye orada yaptırıyor. Her gün bir sanatçı giriyor. Ben bir gün seni de koşturayım oraya. Sen çocukları olur. Seversin.
Tabii bizi.
Tuğrul Hanım. Tabii size ayrılmaz ikilisiniz.
Kendimi de ayırmıyorum orada.
Siz bütün Ramazan boyunca Bursa'dasınız genel olarak.
Bursa Merinos diye bir alan var. Tebrik ediyorum buradan Bursa Belediyesi'ni. Niye biliyor musun? Allahu Ekber dedi mi teravih? Koskoca Merinos alanında 10 dönüm arazi, yemyeşil alan. Ve orada mescitsel bir alan oluşturuldu. Ve orada her gün bir hoca efendi namaz kıldırıyor. Mesela Mehmet Eminay, Bursa müftüsü geliyor. Herkes, hanımlar için de yer var. Çok açık havada kılınıyor. Hatta biz çocuk programı yaptığımız için diyoruz ki namaz kılan çocuklar bizimle beraber Karagözlü, Nasrettin Öğren'i kılanlara teravih sonrası dondurma ikram var. 50 ile başladık. Geçen sene 500 çocuk oldu.
Maşallah.
Çok güzel. Gelin isterseniz siz de çocuk kısmına gelin teravihde, ondan sonra dondurma yiyin.
Mimar Sinan Camisi değil mi?
Hayır.
Pardon, yanlış söyledim.
Merinos Camisi.
Aklım oraya gitti.
Ben 5 sene öncesine gittim.
Bursa Merinos. Orası çok güzel oluyor. Aynı zamanda Mimar Sinan Camisi'nde çocuk etkinlikleri var. Onu söyleyecektim.
Orada
de.
Siz varsınız.
Orada Yaşar Beyler var. Ben de arada
Yunus Goncagül var. Evet. Yusuf Goncagül, Yaşar Goncagül var. Orada da Mimar Sinan Camii. Hakikaten Türkiye'de bir ilk cami oldu. Çocuk animasyonları yapılan, işte çocuk sanat atölyesi yapılan bir yer oldu. Senin çocuk kaç yaşında şimdi?
Allah söyletti inşallah diyelim.
Evet, yollar açılsın diyoruz. İnşallah otobanla gelsinler Allah'ın
izniyle. Yollar beni bekliyor da diyeceğiz birazdan zaten.
Ay çok
yollar
sevdiğim bekliyor, şey.
Diyelim mi hemen?
Diyelim.
Hadi bakalım.
Hatta şu çocuk gitarist mi, o da gelsin. Gel yavrum, bir tane sandalye al. Buyurun gel. Efendim. Arkadaşımız da eskiden gitar yapardı ama şimdi diş hekimi olduğu için bıraktı.
Diş yapıyor.
Ona soralım, oruçta diş hikayesi nasıl oluyor? Yani dişimizi çıkarabiliyor muyuz, çekebiliyor muyuz? Yoksa işleri duruyor mu arkadaşların? Dişleri duruyor mu? Mesela oruçluyken müşteri alabiliyor musun? Aleyküm selam. Sandalyesi mi geldi yavrum? Emre. Emre çocuğu.
Prodüksiyonumuz onu da düşündü. Teşekkür ederiz.
Bravo. Gerçekten pizzanın çok faydası oluyor bazen ya. Aleyküm selam.
Evet Emre Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Kimsin yavrum? Kendini tanıt.
Kendini tanıtalım kısaca.
Ben Emre Ogan.
Hoş geldin.
Hüseyin Goncagül'ün damadıyım.
Kız tarafından ama. Kızın tarafından.
Evet. Kız tarafından.
Evet.
Yusuf Goncagül'ün de kuzeni oluyorum.
Yusuf. Kuzenler.
Evet.
Tanıştırayım. Evet. Tuğrulan amca kim?
Onunla tanışmadık. Siz evet. Tanıştırın.
Yusuf'un partneri aynı zamanda Acı Badem Kolejimizin yeni Mimar Sinanlar yetiştiren idarecilerinden ve
çok teşekkür ederim.
Evet, değer. Bak Mimar Sinan'a da benziyor tipolojik olarak ya.
Şöyle ben.
Tiyatroculuk yaptın mı hiç?
Sizlerle beraber inşallah.
Başlayalım biz Allah'ın.
Şöyle bizim şölenlerimizde biraz böyle tiyatral şeyler de yapıyoruz.
Evet.
Orada Turulan çok başarılı.
Rahmetli bence. Samet de geliyordu değil
tabii,
mi?
Tabii Samet Demir.
O Yunus Emre'de meşhur olunca bıraktı artık herhalde.
Geliyor.
Geliyor mu? Aferin.
Evet ben. Gelip gidiyor. Hmm. Gayet güzel oluyor. Emre Bey'den bir teknik bilgi alacaktık galiba. Onu alalım sonra da
ezgiyelim. Emre sen kaç yıllık diş hekimliği yapıyorsun?
2 yıla yakın oluyor.
Biraz daha yakın.
2 yıla yakın oluyor şimdi. 2014'te mezun oldum ben. Haziran ayında. Ağustos ayında pardon. İşte 2 yıla yakın bir süre oldu.
Peki şimdi dişler ve diş olayı, hani İslami fıkhi yönden de sen zaten az çok bu işin içindesin ama işler duruyor mu? Ya ben oruçluyken olmasın diye azalıyor mu işler?
Şimdi yani benim çalıştığım bölge Pendik merkezde olduğu için çok fazla durmuyor yani, bizde.
Bir dakika, Pendik'ten telefonlar gelmeye başladı.
Şimdi hocam oruçluyken dişimizi fırçalayabiliyor muyuz hocam? Ama pardon, ilahiyatçılara sormamız lazım.
Evet,
o konuya ben girmeyeyim şimdi. Bir vebal altında kalmayalım.
Doğru.
Ama mesleki bazı konularda bazı fetvaları araştırdım tabii ben. Mesela tükürükten abdest bozdurum, bu konuları falan biraz araştırdım. O çok sorulan bir soru. Tükürükte kan oranı mesela %50'nin altındaysa bozulmuyormuş. Genel olarak fetvalar bu yönde. Ağızdaki tükürük.
Ama diş eti kanaması olduğu zaman...
Kan oranı %50'nin altındaysa... Abdesti etkilemiyormuş genel olarak kanı.
Onu nasıl anlayacağız? Tadından mı?
kan tadı veriyor.
Yok, tükürdüğün zaman ki görüntüden.
Sık sık mendil olacak yalnız. Ya ebazen dayanamıyor. Pizzanın üstüne diyor bu kan muhabbeti
hocam, diyor. Hocam ben şunu şimdi önemsiyorum. Diş sağlığı çok önemli bence.
Bir şey söyleyebilirim. Yani sen söyle lütfen. Önce sen söyle.
Geçenlerde bir Karabük'e doğru gidiyordu. Orada da diş hekimliği okuyan bir arkadaşımız vardı. Bize bir sunum yaptı böyle. Dişler nasıl fırçalanır?
Allah Allah.
İşte en az 3 dakika bir kere akşam gece yatarken kesin fırçalamamız lazım.
Onu Betül beni mahvediyordu. Evet. Allah'ta evlendi de kurtuldu.
Onunla ilgili böyle kısa kısa tavsiyeler verebilir misiniz bize böyle? Diş eti sağlığıyla alakalı.
Mesela nasıl ben şöyle yapıyordum. Betül evlenmeden önce, senin eşin olmadan önce. Evet. İki tane fırçalıp atıyordum. Hop baba diyordu. Dakika diyordu. 5 dakikadan önce olmaz diyordu.
Ne? 5 dakika mı?
Ne? Yok, ne yapacaksın 4 dakika?
Ne? 4 lira mı?
Şimdi 5 dakika biraz fazla gerçekten de. Yani ben şimdi kendimden bahsedeyim mesela. Şarjlı ya da elektrikli ya da pilliler var. Dönen diş fırçaları var. Onunla 2 dakika yeterli gibi. Ya
ben
da,
ondan alayım artık.
Aynen. Ondan olursa en iyisi o şekilde. 2 dakika yeterli olur. Ama elle yapılacaksa kendi el hareketinizle o zaman 3 dakika.
Bir dakika. Yani baş parmakta şehadet parmağını fırça yoksa ağzından ondan değil değil mi?
Ha, yok yok.
Fırçayı hayır. Elle yani manuel elle. Olarak.
Aynen. Evet. Olursa veya misvak kullanacaksanız o zaman 3 dakika olması lazım.
Siz kullanıyor musunuz misvak sorması?
Misvak kullanmıyorum açıkçası ama misvağım var.
Bulunsun yani sünnette ya şeyden, taşımak öyle mi
yapıyorsun? Hatta bir ay önce kadar bir hastam hediye getirdi Umre'den.
Ne güzel.
Sağ olsun.
Evet, çok güzel.
Ama kullanmıyorum açıkçası.
Ben diş sağlığı bir şey söyleyeceğim lazım. Da geçen de çocuk programında kullanmıştık onu. Biz çünkü çocuk programı yaptığımız için üzülüyorum ona. O üzüntü paylaşmak istiyorum. Bir gün Betül anlatmıştı da bana kulaklar çınlasın. Demişti ki hocam babam demişti o zamanlar bana. Ondan sonra gidiyoruz okullara. Çocuklar diş fırçası kullanıyor mu? Evet, bizim ailenin var bir tane 9 kişi aile beraber kullanıyoruz. Yani diş sağlığı Türkiye sınıfta kaldı mı?
Kaldı diyebiliriz.
Bir de hemen
ters... Ama yeni nesil şu an bilinçli yetişiyor biraz daha.
Ben o hadisi görünce şaşırdım. Yani Cebrail diyor aleyhisselam Efendimiz'e geldiğinde o kadar çok diş fırçalama önemsemiş ki anlatmış ki yani herhalde farz olacak zannettim diyor Efendimiz. Bir de vefatından önce şey diyor bana misvak getirin diyor getiriyor.
Evet.
Dişini ondan sonra.
Evet doğrudur. Bir de bir tane daha hadis-i şerif var. Bu konuyla alakalı size ne oluyor da dişlerini sararmış olarak yanıma geliyorsunuz diye.
İstemiyor yani. Evet, o zaman tabii. Ben dedim benim programa gelecek çocuk sarı dişle gelmesinler. Evet. Yollar beni bekliyor. Anne, dostlar beni bekliyor.
Dostlar beni bekliyor diyoruz o zaman. Kıymetli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da Hasbihal programımız devam ediyor. Canlı yayın konuğumuz Hüseyin Goncagül.
Ve ailesi.
Sülalesi, yeğeni, kızı, herkesi burada.
Benim söylemem lazımdı.
Evet.
Hüseyin Goncagül ve ailesi konuğumuz.
Ay evet.
Gerçekten değil mi? 4 tane evet, Goncagül. Evet,
evet. Sen de Goncagülsün inşallah. İnşallah. Sezai Karakoç diyor ki.
Turdan Goncagül.
Müminler diyor dünyada Gonca'dır. Onlar ahirette gül olurlar, açarlar diyor. Sezai Karakoç.
Sen
i̇nşallah
de bir Goncagül. İnşallah.
Bu Ezgi'nin hikayesini dinleyebilir miyiz belki sizden?
Yıl 1992, Bosna Savaşı başlamış. Biz de Abdülbaki Kömür rahmetullahi aleyh kardeşimizle hep böyle marşlar, ezgiler yapardık. Ondan sonra Bosna üzerine de bir albüm hazırlıyorduk. Ona ait bunun şeyi, sesi. Sözlerini de yine beraber yapmıştık. Fiyat halinde zannediyorum.
Mehmet Akman'ın bu şeyde parmağı nedir? Var mı?
Mehmet Akman aranjör.
Zaten aranjörü. Evet. Bu Ezgi'nin aranjörü müydü?
Evet yani Abdülbaki Kömür bestekarı, özür diliyorum.
Bestekarı
Abdülbaki Kömür. Aranjörü de Mehmet Akman.
Biz yanlış biliyorduk.
Olsun, helallaşız. Onlar hep zaten ümmete bağışlamışlar eserlerini.
Bir dönem zaten isim de yazılmıyordu değil mi ilk başlarda?
Evet yani büyük sahne.
Kim o ne olduğu belli değil. Hadi bismillah.
Dostlar beni bekliyor anne, belki dönüşüm olmayacak, hakkını helal et. Yollar beni bekliyor anne, dostlar beni bekliyor anne. Belki dönüşüm olmayacak, hakkını helal et, hakkını helal et.
Mazlumların feryadını duyup içimde, kardeşlerim ağlarken duramam anne. Yollar beni bekliyor anne, Bosna beni bekliyor anne. Belki dönüşüm olmayacak, hakkını helal et, hakkını helal et.
Kardeşlerim ağlarken duramam anne. Yollar beni bekliyor anne, dostlar beni bekliyor anne. Belki dönüşüm olmayacak, hakkını helal et. Yollar beni bekliyor anne,
yollar beni bekliyor anne, dostlar bizi bekliyor anne.
Belki dönüşüm olmayacak,
hakkını helal et,
hakkını helal et, hakkını helal et.
Samet Demir geç kaldı, geldi ama
canlı yayın sürprizi yaptı.
Evet, ağzınıza yüreğinize sağlık bu arada. Canlı yayınımıza akın akın geliyorlar.
Evet, duyan geliyor arkadaşlar, duyan geliyor.
Kıskandım, teneffüsü geçtiniz siz ya.
Ama sizin teneffüsü geçemeyiz yani, burada 15-20 kişi birden oluyor.
Ha, bizde değil mi?
Tabii tabii, ben fotoğrafları görüyorum bazen de.
Hoş geldin Samet.
Evet, dinleyicilerimizden tabii mesajlar geliyor. Ailecek dinliyoruz demiyorlar tabii, evcek dinliyoruz diyorlar. Bizim gencin evlerinden bir tanesi. Sevgili Muharrem Mavi, Ahmet, hepsine selam ediyoruz. Saadettin Ergün selam göndermiş. Sizleri dinliyoruz diyor.
Evet.
Üsküdar Merkez'den Okan Tomurcuk selam göndermiş. Soruna cevap verdik ama sen kaçırdın galiba. Soruna cevap vermediniz diyor.
Doğan Akın bizleri dinliyor.
Bu arada Hüdayi Gülü demiş, Fransa'dan ağzını sağlık 0033 680 72 diye başlayan telefonda selam etmiş. Gerisini vermiyorum. Programınız çok güzel, Fransa'dan selam ediyoruz demiş.
Yusuf Kemal Yaman, İsmet Morgül bu arada bizi dinliyor.
İsmet Morgül. İsmet, çıkışta gelelim mi? Açık mı dükkan? Çınaraltı.
Evet. Ali Sarıkaya, Eren Ateş, Muhammed Fatih Morgül dedik, Hüseyin Kaya, Yasin Yıldız abi bizleri dinliyor. Umut arkadaşım. Aynı zamanda yakında bir program varmış.
Şu küçük sakallı olan arkadaşımız. Tiyatrocu olan Yasin.
Yok. Çavuşbaşı'nda bir restoranı var. Sizin de yakında galiba orada programınız olacak. 23, oğlunuzun.
23 Eylül'deki düğün mü?
Büyük ihtimal evet.
Evet. Bir dakika, orada ne yapıyormuş o çocuk Yasin?
Sahibi.
Öyle mi? Niye bize indirim yapmıyor? Pardon, canlı yayındayız değil mi?
Bittikten sonra konuşalım.
Özele geçerseniz.
Ümraniye'den yine bir teneffüsçü, ismini vermemiş. Telefon numarasını vereyim. 0543 410 diye başlıyor. Yani inandırıcı olsun diye söyleyeyim. Yine başka Sevda Kuşun Kanatlarında'yı izliyor. Bu akşam mıydı o? Yok. Başka zaman için herhalde. Söylemiş bir kardeşimiz.
İnkişaf evine selam gönderiyoruz. Hı-hı. Müstakim abi bizleri dinliyor.
Müstakim Aksa fanatiyimdir benim ya. Selam evet. Olsun ha.
O da size selam göndermiş. Evet. Bizlere.
Size selam ediyoruz.
Üsküdar'ın Bayrak Hasan eski mücahitlerindendir.
Evet. Eyvallah. Aynı zamanda Yedi İklim.
Yedi İklim'in abisi kardeşi. Kardeşim. Ne Haksal'dı?
Ali Haydar Haksal.
Bravo. Evet, selam olsun o da.
Eyvallah. Samet Bey hayırdır? Hangi rüzgar attı sizi buralara?
Samet gel, cevap hakkını kullan yavrum.
Cümleten selamun aleyküm.
Aleykümselam ve rahmetullah.
Ses geliyor değil mi?
Ses geliyor. Evet. Sen Ramazan'da neredesin? Ona hiç girmeyelim değil mi o konulara?
Yok hocam, o konulara hiç girmeyelim.
Hendeye düşeceksin bu sene, memlekete gidecek misin?
Düşeceğim hocam. Deve bulursam üzerinden atlayacağım, bulamazsam da.
İnşallah ya, çok
evet,
iyi.
Yunus Emre dizisinden Samet Demir oyuncu arkadaşımız bizlerle birlikte. Kendisine hoş geldiniz diyoruz.
Hoş bulduk. Ben işte radyoyu dinliyordum. Ben Hasbihal'i hiç kaçırmam. Her akşam, her cuma dinlerim. İşte bu hafta da Hüseyin Hoca'nın olduğunu duyunca çıkayım geleyim dedim.
Üşenmedim ta buraya geldim.
Evet, üşenmedim ta buraya geldim.
Sizin için hocam.
Sizin için. Bunlarla alakası yok. Bunlarla
bizim değil yani, sizin için.
Arkadaşlarla pek bir alakası yok.
Olsun, varlığın yeter yani, eksik olma, sağ olasın.
Allah razı olsun.
Bir de ben ilk defa bir ilkleri yaşıyorum bu akşam. Facebook'tan görsel yayın yapılıyor yani.
Evet, canlı yayın yapıyorlar. Onu da gördüm. Gideyim ben de orada olayım falan dedim.
İlk, şu anda görüntüdesin, Facebook'tasın.
Merhaba.
Bak, seni sevenlerin şu anda mesajlar yolluyorlar. Çiçekler sallıyorlar sana. Ne kadar
sağ olsunlar. Sağ olsunlar.
Şimdi tabii dinleyenlerimiz bizleri dinliyorlar. Hüseyin Goncagül konuğumuz. Birçok tecrübenin birleştiği bir isim. Necip Fazıl'la ilgili anılarınızdan bahsettik. Böyle Necip Fazıl'ın çok sevdiğimiz bir şiirini seslendirmek ister misin? Böyle temiz sesle, yani temiz ses, hepsi temiz ses de müziksiz yani, anlamda söylüyorum. Durun Kalabalıklar diye bir hatta başlayan, Necip Fazıl'ın o çığlığını ifade eden gençlere.
Evet. Zaten üstad demek, hareket, aksiyon demek. Evet, yani. Aksiyon kelimesini onu kadar kullanan bir yazar, şair yok.
O şiiri tam böyle aksiyonunu böyle dillendiren bir şiir sanki.
İman
bana
ve aksiyon gibi. Evet.
Açalım mı buradan hemen sizden?
Neyi?
Şiiri.
O mu okuyacak şiiri, ben mi siz okuyacağım? Ha, o biz gençliğimizde bağıra bağıra nida etti mi? Durun kalabalıklar. Durun kalabalıklar. Bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak. Durun. Durun, bir dünya iniyor tepemizden. Çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden. Durum diye bir laf var. Buyurunuz size durum. Bu toprak çirkef oldu. Bu gökyüzü bodrum. Utanırdı süt ninem burnunu göstermekten. Kızımın gösterdiği kefen bezine mahrem. Hey tepetaklak ehram, başı üstünde bina. Evde cinayet, metrobüste zina. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa, yaşasın kefenimin kefili kara borsa. Üç katlı ahşap evin, üç katı ayrı alem. Üst kat, elinde tesbih, ağlıyor babaannem. Orta kat, mouse oynayan annem ve aşıkları. Alt kat, kız kardeşimin tamtamda çığlıkları. Bu hareketli bir şeydi. Bir de üstadın kısa kısa, korkunç mana ihtiva eden beyitleri var. Mesela sanatı sorduğunuz zaman, ben mesela sanatla ilgili nedir yaklaşımız dediğinde üstadın o beytini okuyorum. Anladım işi. Yani sanatı bu kadar güzel, dört başı mamur anlatan bir söz zor bulmak. Yani sanatın gerçek sahibini gösteriyor. Diyor ki, anladım işi, sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu. Gerisi yalnız çelik çomakmış diyor. Hani uğraşılan bir laf var ya, hayran olmak sanatçıya. Hayran olacak tek nokta var, o da Allah-u Teala'dır. Bütün o sanatın merci, kaynağı, göndereni, yetenekleri vereni o. Ona hayran ol. Sanat sana vasıta olsun diyor. Yani üstadın bu özellikleri. Mesela niçin geldik dünyaya? İki beyt. Ben çocuk kullandığım için tekrar ediyorum, çünkü faydası var. Kulaklarda kalsın diye söylüyorum. Diyor ki, seni aramam için beni uzağa attın. Alemi benim, beni kendin için yarattın. Bu kadar güzel insana hayat gayesini söyleyen bir şey olur mu ya? Niye geldik dünyaya? Yani seni aramam için beni dünyaya attın. Alemi benim için, beni de kendin için yarattın. Sonra onun hiç dillerden düşmeyen, hani eski mücadele dönemlerimizden bahsediyorsun ya, gençlik dönemlerimiz. Genç dergisi de önünde pek bahsedemedik ama ona da birazdan gireceğiz. Onun Sakarya türküsü. İnanılmaz insanımızın mücadelesini anlatan bir şiir. Bizim dönemde adamı döverlerdi Sakarya şiirini bilmeyen. İstiklal Marşı, ondan sonra Sakarya türküsü. Yani insan bu, su misali diye başlıyor, insanı anlatıyor. O sonuna doğru işte en sonunda rehber peygamber diye bitiriyor o sonunda. Sonra zindandan Mehmet'e mektup.
Tabii.
Tayyip Bey'in bugünkü konumuna gelmesinde o zindandan çıkıp, nasıl Yusuf aleyhisselam zindandan, kuyudan çıkıp Mısır'a sultan oluyor. Yani hiçbir zaman çilesiz bir yere gitmek olmaz yani. Bütün peygamberler çile, bütün liderler çile çekmiş, işkence çekmiş. Yani aklımıza kim gelirse gelsin. Ali İzzet Begoviç zindanlarda ömrü geçmiş. Necip Fazıl ömrünün yarısı zindanda geçmiş. Allah demeye yasak olur. Yani Tayyip Erdoğan o çıktıktan sonra mesela zindandan, bu şiiri okumuştu. En sonunda Necip Fazıl'ın o zindan şiiri öyle bir diyor. Mehmet'im sevinin başlar yüksekte, ölsek de sevinin eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte.
Yarın elbet bizim,
elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Bu da gençliği tanımlıyor. Yani sen burada kazansan da kazanmasan da ebed bizim. O da şeyin çok güzel bir sloganı var Genç Dergisi'nin. Ne yazıyor? Ne gençlik diyor?
Ebedi gençliği.
Ebedi gençliği. Mesela evet. Ebu Eyyub el Ensari Hazreti 90 yaşında bir gençtir. Mesela Bağdat Caddesi'nde 18 yaşında genç, ruhu bitmiş, yaşlı bir, ondan bir iş çıkmaz. Ama ruh gençliği çok önemli yani.
Çok önemli.
Evet, evet, o da yoksa 90 yaşında tesbihini alır, umre yapar. Zaten Medine'de yaşıyordu Ebu Eyyub el Ensari. Gelmezdi İstanbul. 90 yaşında senin işin gücün yok mu? Niye geliyorsun? Aşk genç, ruh genç, duramıyor.
Evet.
Diyorlar ki sen 60 yaşında Gonca Gül niye hala çocuk bu? Duramıyorsun ki yani için durmuyor yani, o için genç.
Gencin önemli mesajlarından biri de o zaten, mesajlarından bir tanesi de. Hatta Lütfü abi birçok yerde söyler. Nice 75 yaşında gençler gördük, nice 15-20 yaşlarında yaşlılar gördük.
Aa, kimindi bu söylediğin?
Lütfü abi söyledi galiba değil mi? Evet. Konferanslarında belirtir. Kendisinde yarın saat 2'de Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde imza günü var. Buradan da onu da duymuş
olalım. Ne imzalı, kontrat mı yapıyor?
Kendisinin kitaplarını, Dert Çağrısı diye çok güzel bir kitabı var. Birkaç
bir dakika, hızlı geçtin. Ne adı?
Dert Çağrısı. Dert Çağrısı.
Dert değil, dert.
Dert.
Dert Çağrısı.
Dertlenin diyor yani, gerçek dertlerle dertlenin.
Gencin onunla ilgili bir sloganı daha var değil mi? Dertlenmekle ilgili.
Dertsizseniz dertsizsiniz.
Yok canım.
Bu muydu? Bu değil miydi?
Ya atıyor musun Yusuf, yoksa söylüyor musun?
Yok, doğru doğru.
Doğru doğru.
Nasıl Samet?
Genelde yanlış hatırlarım da.
Dertsizseniz dertsizsiniz.
Ha.
Diye bir sloganı var.
Yani bir derdi olmayanın, yani genelde insanlara dert olur anlamında.
Turulan sen hocasın.
Derdi dünya ya. Olanın dünya kadar derdi vardır.
Ne kadar güzel, sen okuldasın. Acıbadem Koleji'nin, şimdi ben sana gireceğim. Sanki sunucu gibi hissetmeye başladım Selahattin
Hocam abi. Hemen ben telefonu vereyim.
Sakin ol. O ya, genç tanımları o kadar güzel ki yönlendiriyor yani şeyi, evet. Dinleyicileri, gençleri. İyi, ben gideyim mi? Söylediklerim bitti mi abi? Bu kadar mı yoksa?
Evet, yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. 5 dakikamız kaldı canlı yayın bitmesine.
Bir dakika.
Ebazer diyor ki, Ebazer abi. Yok yok, devam edin, ben iyiyim böyle diye.
Bir dakika, sen nöbetçi misin Ebazer bu gece? Yusuf pizza.
Bir gelmedi. Pizza daha istiyormuş hocam.
Ciddi misin evet. Ya? Ama o aile boydu zaten.
Yani evet. Kendisi şimdi bir 12, aile olduğu 12'den için.
12'den sonra gece mesaisi oluyor hocam.
Aa, çifte yazıyor maaş evet. O zaman. İyi, çok güzel.
Çok güzel. Hı-hı. Kıymetli dinleyenlerimiz, Hüseyin Goncagül'le Hasbihalimiz devam ediyor. Erkam Radyo'da sezonun bu senenin son hasbihalinde.
Bizim evet, ben de işte ailece kızımla, damadımla, evet. Arkadaşlarımızla.
Böyle bir geldim. Sene sonu müsameresi gibi oldu.
Yeğenimle. Pardon, sen zaten yeğenim.
Evet, zaten yeğendik. Burada sohbetimiz devam ediyor. Ufak bir ezgi daha söyleyebiliriz sonlara doğru. Nasıl olur? Ondan önce ama sohbetimize devam edelim.
Ezgi demişken ilk hı-hı. Ezginin Ömer Karaoğlu'nundu değil mi? Ömer...
Evet, ezgi günlerini konuşalım biraz. Çok iyi.
O ezginin klibinde siz vardınız galiba.
Ramazan.
Ramazan.
İnanılmaz bir şey ya.
Ya çok, ben geçtiğimiz günlerde bir kez daha izledim.
Allah'ın bereketi olmuş ya. Dedi ki Ömer Karaoğlu, ben dedi bundan sıfır ücretle ve sıfır ümmete bağışlıyorum diyor Ramazan şarkısını, klibini. Ondan sonra biz de koştuk. Haliç'te çekildi. Bir günde çekildi ve Cimicip falan da getirildi o klip. Ve TRT onu 4 defa gösterdi. Biz o sene Ramazan, İstanbul Ramazan programı yaptık İbiş'le. Ondan sonra orada 4 defa o klip girdi. Ve nitelikli bir şey oldu. Manası da çok dolu dolu, çok güzel, bir evet. Anlamlı eserdi o. Ben de klibi bu sene, geçen sene de gösterdim. Merinos'taki etkinliklerde bu sene de göstermeye devam ediyorum yani. Ve çok sıcak, çok manalı bir klip.
Geçen sene de yine Ramazan'a girmeden önce Yusuf'la beraber izlemiştik o klibi. Yine nasip oldu. Yolculuk esnasında açtık, yine izledik. İlk izlemiş intibası bıraktı yani.
İzleyenler nereden bulabilirler onu? Ömer Karaoğlu, Ramazan...
Ramazan yazdıkları takdirde direkt çıkıyor.
Evet, tabii ezgilerden bahsediyoruz. Ben de şunu soracaktım. Hani ezgilerin başlangıç yıllarından itibaren siz Ömer abiyle, Eşref abiyle böyle turnelere çıkan, programlara çıkan isimlerin arasındasınız. Hatta 90 yılında Bostancı Kültür Merkezi'nde bahsedilir hep. Evet. Bir ezgi akşamında sunuculuğu siz üstlenmiştiniz.
Evet. Bütün arkadaşları toplamıştık. Oraya Refah Partisi yapmıştı. Bostancı Gösteri Kültür ilk defa öyle bir liktelik olmuştu. Bütün aklımıza gelen ezgici arkadaşlarımız toplanmışlardı oraya. Orada ben Selam Marşı'nı söylemiştim. O hala devam ediyor.
Sizlere muhabbet daima her an, yanlışa kötüye hiç sapmadan,
Herkese sevgiyle, saygıyla selam. Gönülden, yürekten selam sizlere. Sen de mi vardın orada?
Var
1980'de sen neredeydin Yusuf?
80'de daha
Alemi
doğmamıştım.
Alemi Ervah'ta, evet, o da bekliyordun sıranı. Peki öyle bir dönem var. Ondan da önce biz Metin Yüksel'le ne yapmıştık bakayım? O zamanlar İran İslam Devrimi başlamıştı ya. Biz de böyle hani baktık Türkiye'de olmuyor. Bari onlarla yetinelim. Bir de Kaddafi'nin Yeşil Kitabı vardı. Bir ara Kaddaficilik yapıyorduk. Yani yapmıyorduk da böyle hoşumuza gidiyordu. Libya'da İslam Devleti kuruluyor falan diye. Ondan sonra İran'ın marşları vardı. Hemen Türkçe'ye çeviriyorduk. Onları işte yapıyorduk. Yolunda İslam'ın kardeşler olalım. Yolunda İslam'ın kardeşler olalım. Acıyı paylaşıp sevgiyle dolalım. Zalimlerin zulümlerine karşı duralım. Allahu Ekber. Homeini Kur'an rehber deniyordu o zaman. Onlar öyle diyordu. Biz Allahu Ekber, Allahu Ekber diyorduk. Sonra o da KOF çıktı. Şimdi Suriye'de bir sürü Müslümanları o adamlar ne hale getiriyorlar? Çok maalesef üzücü bir duruma geldi yani. Tablo.
Yani evet. o dönemde de çok acı vardı. Bu dönemde de acı devam ediyor. Yıllar geçse de maalesef.
Ama ezgilerin o zamanki tadı mücadele içinde bir beste çıkar. En çok acı çeken insanlar, hı-hı, eser verebilirler. Rahat adamlar pek eser veremiyorlar. O şeyde de, bestelerde de öyleydi. Doğru. O dönemlerin tadı şimdi yok. Çünkü herkes şimdi yan gele Zeydun yatıyor yani.
Evet, peki bunu nasıl aşabiliriz? Yani şu an mesela sizin
o zaman Gazze'ye dönemde gitmek lazım. Gazze'ye, Afrika'ya gitmek lazım.
İlla Gazze'ye gitmek gerekiyor mu, yoksa burada da böyle bir fikir yapısı, altyapısı oluşturabilir miyiz?
Yapalım.
Çünkü mesela 80'lerde mesela bir karşı görüş, üniversitelerde de öyleydi. İşte karşı görüş var ki biz de okuyoruz falan gibiydi. Şimdi baktığımız zaman her yer lay lay lom işte gibi geçtiği için maalesef bizde de çok gelişme olmuyor. Bunu nasıl aşabiliriz?
Onu hocam, nasıl sizce açacağız?
Başka programda mı açarız?
Onu tekrar şeyle başlayacağız. Besmele çekip başlayacağız. Bir başka programın tadıyla kalsın diyelim inşallah.
Allah razı olsun.
Yani önemli derdi ortaya koymak. Hı-hı. Sonra çare doktora gibi diş hekimine mi gideceğiz? Ondan sonra kalp doktora mı gideceğiz? Bir yerlere gideceğiz inşallah.
Eyvallah. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programının yavaş yavaş sonuna gelmiş olduk. Bizleri dinlediğiniz için herkese teşekkür ediyoruz. Tek tek canlı yayınımızı izleyenlere de selam ediyoruz. Hüseyin Goncagül ile birlikteydik. Güzel bir akşam oldu. Kendisine son kez mikrofonu vermiş olalım. Neler söyler bize, neler paylaşır?
Derin bir teneffüsten sonra biz teneffüse devam edeceğiz. Bizde nihayet yok. Çünkü çocuklarımızı ihmale gelmez, bırakmıyoruz. Hafta sonları cumartesi pazarlar Ebazer abiyle, inşallah çocuk konuklarımızla biz buradan teneffüse devam edeceğiz. Ramazan'da Merinos'ta olacağız. İnşallah konuklarımız da, dostlarımızı davet ediyoruz, bekliyoruz. Mimar Sinan'da yine diğer arkadaşlarımızla camide programımız devam edecek. Ama ben şeyi tebrik ediyorum, Bursa Belediyesi'ni. Keşke herkes de öyle yapsa. Ramazan'ın kendi, bugün şeyin Yusuf Kaplan'ın çok güzel bir yazısı var, başladı. Bir diye nokta rakam vermiş, devam edecek. Ramazan medeniyeti. Ramazan'ın ayrıca etkinlik, eğlence falan yapmasına gerek yok. Onun içerisinde zaten her şeyi anlatıyor. Şeyin bir yazısı var çok güzel. Ramazan oruç insanı besler diyor Abdullah Hoca'nın. Bu sayısında zannediyorum derginin. O var. Ramazan'ın teravihleri zaten büyük bir coşku, büyük bir şölen yani. Teravihleri kılmak bile bir şey. Aradaki salavatlar çok güzel. Benim çocukluğumda en sevdiğim şey o teravihler arasındaki salavatlar, ilahiler. Ondan sonra çocukların ayaklarını gıdıklamak falan. Yaramazlık bölümleri de var tabii onlar. Onlar bir de çocuklara bol bol onları sevdirmek lazım. Çünkü insanın ruhunda eski Ramazanlar dediğimiz Ramazan'da eski tarihte yaşananlar değil. Herkesin çocukluğunda yaşadığı Ramazanları kastediyor. Onu yanlış anlıyoruz biz bazen. Eski Ramazan dediğim çocukluğumuzdaki Ramazanlar. Sonuç böyle.
Yani şu andaki çocukların da Ramazan'ı gayet güzel.
Evet yani günümüzde de özentiliyor.
Ramazanlarda bir değişiklik yok yani, aynı Ramazanlar.
Elhamdülillah. Allah ruhuna vakıf olanlardan kılsın hepimiz.
Amin inşallah.
Bereket getirsin. Hep klasiktir ya, İslam ümmetinde en çok kanayan yara bizim mahallemizde. O kan dursun, barış gelsin. Rahmet peygamberin şefkati, merhameti yeryüzünü sarsın diye dua etmiş olalım.
Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadınız. Gecenin bu saatte geldiniz.
Bu arada işte sevgili kızımla damadım da diş hekimi olarak, onlar da benim son programı Yusuf abinin olduğu için sana geldiler.
Mehmet, teşekkür ediyoruz onlara.
Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
İyi yaptınız. Her zaman bekleriz.
Çok keyifli bir program oldu ya.
Çok güzel oldu.
Nasıl Allah işte sezonu çok güzel kapatıyoruz.
Tekrarını yani nasip etsin inşallah.
Amin inşallah.
Bursa'ya bekleriz sizi bir akşam. İnşallah ekip olarak.
Şeref duyarız.
Eyvallah.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programının sonuna gelmiş olduk. Sizleri Yunus Emre'nin sözlerine ait olduğu, Mazhar Alanson'un bestelediği bir ezgiyle selamlayarak veda etmiş oluyoruz. Geceniz hayır olsun, Ramazanınız şimdiden mübarek olsun diyoruz.
Evet, işleriniz güçleriniz hayır olsun efendim. Sezon başlangıcında görüşmek ümidi ve duasıyla hayırlı geceler.
Adımız miskindir bizim. Düşmanımız kindir bizim. Adımız miskindir bizim. Düşmanımız kindir bizim. Biz kimse kin tutmayız. Kamu alem birdir bize. Kamu alem birdir bize. Biz kimse kin tutmayız. Kamu alem birdir bize. Kamu alem birdir bize. Kamu alem birdir bize. Kamu alem birdir bize.